Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 11'de 1399 Hicri Kameri 16 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi 31 Aralık 2020 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye kararları üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım, Esmaül Hüsna ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanın Komutan Süleyman'ın suikastinden mutlaka zarar göreceğini belirtti. General Bakri, Şehit Süleymani intikamının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, savaş peşinde değiliz ancak halk güvenlik ve çıkarlarımızı savunmakta tereddüt etmeyiz açıklamasında bulundu. Biden ve Trump yönetimi 2020 yılının sonunda başka bir hezimete daha uğradığını belirtti. Ve AKAR ve TSK Komuta Kademesi Aliyev ile görüştü. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, rahmetli İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberinin mektebinin ta kendisi olan Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin yolu ve mektebinin her zaman için süreceğini kaydetti. İran Enerji Bakanlığı'nın bazı projelerinin açılışında konuşan Ruhani, Şehit Süleymani'nin Trump'ın direkt emriyle yapılan terörüne işaretle düşman bu yanlış yapılan eylemden zararlı çıkmıştır ve düşman İran ve bölge halkı ve gençlerinin bu terör sonrası daha dirençli ve daha fazla umutla direneceğini bilmelidir, dedi. Bölge milletlerinin bu caniler ve saldırganlarının ayaklarını keseceğini de ifade eden Ruhani, Trump Saddam gibiydi. Saddam bize 8 yıllık savaşı tahmil etti ve düşürüldü. Trump da bize 3 yıllık savaşı tahmil etti ve 3 hafta sonra gidecektir ve yaptığı cinayetlerden dolayı tarih önünde haysiyetsiz bir kişi olarak anılacaktır, dedi. Ruhani, Trump çok cinayet işledi fakat Şehit Süleymani cinayetini biz unutmayacağız. Bunun acısının her zaman yüreğimizde olacağını bilmeliler ve bu dökülen kanının intikamını da İran ve bölge milletleri alacaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin devamında Batı Azerbaycan vilayetinde Kanisib Barajı'nın açılışının Urumiye Gölü'nün yeniden canlandırması için bir çaba olduğunu da ifade ederken, bu barajın halkın yaşamı için belirleyici olan bir gölü yeniden dirilteceğine vurguladı. Ruhani ayrıca korona salgınına işaretle, durumun daha stabil seviyeye ulaşmadığına işaretle, sağlık protokollerine uyulması gerektiğinin altını çizdi.
Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri, Müslüman Milletlerin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Yüce Komutanı, Şehit General Kasım Süleymani cinayetinin faillerinden intikamı kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bugün İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Genelkurmay Başkanı General Bakri, bu seçkin şehit direnişin uluslararası şahsiyeti olduğunu, direnişe gönül veren herkes onun kanının hesabını sormak istediğini belirtti. General Bakri sözlerine şöyle devam etti. Milli ve İslami kahraman ve direniş cephesinin büyük komutanı Şehit Süleymani, İslam ümmetinin gönüllerini birbirine yakınlaştırdı ve hepsini tek bir mektep ve tek bir komutanlığın altında birleştirerek istikbar ve onun şom ürünü yani bebek katili Siyonist rejime karşı direniş cephesini pekiştirdi ve Amerika terör devletinin içi boş heybetini çökertti. General Bakri şunları kaydetti. Askeri savaş alanında yüzleşmekten korkan düşman, cihat ve şehadet meydanının bu büyük komutanı ile yüzleşme cesaretinden yoksun olduğu için karanlık bir gecede ve namertçe onu ve silah arkadaşlarını İHA ile saldırarak şehit etti ve kendince direniş zincirini kırmak istedi. Ancak İran, Irak ve bölge milletleri bu seçkin şehidin cenaze törenine milyonluk katılımlarıyla istikbarın yüzüne bir tokat daha indirdi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ettiği sırada, Haşr-ı Şami Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşıyla birlikte Amerikan Başkanı Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerika terör ordusunun Bağdat Havaalanı'na yakın bir noktada düzenlediği suikaste şehit düştü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki hareketliliğine gösterdiği tepkide İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak halk, güvenlik ve ulusal çıkarlarını tereddüt etmeden savunacaklarını belirtti. Bakan Zarif, Twitter hesabı üzerinden Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki askeri hareketliliğine tepki göstererek şöyle yazdı. İran savaş peşinde değildir ancak halk güvenlik ve kendi ulusal çıkarlarını savunmakta tereddüt etmeyecektir. Zarif Donald Trump ve yakınlarının Amerika'da korona ile mücadele etmek yerine B-52 bombardıman uçaklarını uçurmak ve bölgeye filo grubu göndermekle milyarlarca dolar parayı boşa harcadığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Irak'tan elde edilen bilgilere göre savaş için bir bahane uydurmak için komplonun gündemde olduğunu gösterdiğini belirtti.
İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Bahedinejad, Birleşmiş Milletler üyelerinin Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesine ilişkin önerisini reddetmesinin Amerika için başka bir yenilgi olduğunu belirtti. İran'ın Londra Büyükelçisi Twitter hesabı üzerinden attığı tweette, Amerika'nın nükleer anlaşma ile ilgili sunduğu iki önerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İdari ve Mali Komitesi'nin oturumunda reddedildiğine temasla, bundan önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karşı çıktığı İran'a karşı uluslararası yaptırımların geri getirilmesine dair önerisinin Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından katiyetle reddedildiğini kaydetti. Bahedinejad, Trump yönetiminin 2020 yılının sonunda başka bir yenilgiye uğradığını ve bir kez daha nükleer anlaşma hakkındaki politikasında yalnızlığının ortaya çıktığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 5. Komitesi Amerika'nın Bercam karşıtı önerisine karşı çıkarak Başkan Trump'ın görevinin son günlerinde yeni bir yenilgi almasına neden oldu. İRİB'in bildirdiğine göre Amerika'nın Birleşmiş Milletler'in 2021 yılındaki bütçesinde İran yaptırımlarının yeniden ihya edilmesi konusundaki komite için iki ayrı maddenin tahsis edilmesi bağlamında teklifi 142 ülkenin muhalefetiyle karşılaştı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif yeni miladi yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada 2021 yılının barış ve esenliklerle dolu ve çok tarafların yıpratılmasının son bulacağı yıl olması temennisinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif yeni miladi yıl arifesinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2021 yılında çok tarafların yıpratılmasının son bulması temennisinde bulundu. Bakan Zarif 2020 yılını buruk bir şekilde geride bırakmak üzere olduklarını işaretle yeni miladi yılda yenilerin başlangıcı ve çok taraflılık ve kuralların delicesine aşağılandığı dönemin son bulacağı yıl olacağını ve bunca kan akması dehşet ve acımasızlıklara yol açan 4 yıllık dönemin geride kalacağını temenni etti. Bakan Zarif 2021 yılının barış, esenlik ve mutluluklar dolu bir yıl olması için herkesin birbirini kucaklamasını istedi. Miladi 2021 yılı yarın başlıyor.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Şedkor General Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda Şehit Süleymani'nin akıtılan kanı sayesinde İran milletinin direnme yolunda hareketinin kudretle devam edeceğini ifade etti. Celali bugün Rus dilinde Twitter hesabı üzerinden Şehit Süleymani'nin şehadet yıldönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda emperyalizm ve ırkçılık ideolojisinin derinliğinden türeyen terörizmle mücadele kahramanı Şehit Süleymani'nin şehadeti üzerinden bir sene geçtiğini işaretle Amerikan devlet terörünün bu büyük insana yönelik vahşice suikastiyle bölgede zulüm, savaş ve terör karşısında direniş, izzet, onur ve hak arayışı yolunu durdurabileceğini düşündüğünü ancak İran milletinin o büyük şehidin akıtılan kanı sayesinde kudretle direnişine devam ettiğini belirtti. Celal İran İslam Cumhuriyeti'nin bu direnişle övündüğünü ve ülkelerin insanlık karşıtı bu tür terör eylemlerinin önlenmesi için toplu girişimlerde bulunması gerektiğinin altını çizdiğini sözlerine ekledi.
Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Şirin, terör saldırıları direniş cephesini sarsmayacak ifadesini kullandı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Şirin, Amerika ve Siyonist rejimin General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi'ye yönelik gerçekleştirdiği alçakça terörist saldırı direniş cephesinin sütunlarını sarsamayacaktır dedi. Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Şirin, Şehit Kor General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla Merhaber Ajansı'na yaptığı konuşmada şöyle dedi. Şehidin kanı her zaman bir teminat ve her zaman bir müjdedir. Büyük şeytan Amerika ve Siyonist İsrail rejimi şehit Kasım Süleymani'nin kanının bereketini gördüklerinde yaptıklarına pişman olacaklardır ama o zaman da iş işten çoktan geçmiş olacaktır. Şehit Kasım Süleymani bütün dünyada sadece Müslüman toplumlar arasında değil, küresel anlamda her türlü emperyalist zorbalığa, hırsızlık ve yağmacılığa, Siyonist işgale ve ırkçı faşizme karşı insani değerlerle karşı duran tüm özgür vicdanların bir sevdası olmuştur. Çünkü onun mücadelesi sadece bir ülkenin, bir halkın veya bir dinin mensuplarını savunmak için değildi. Hac Kasım ortaya koyduğu mücadele ile yeryüzünün tüm mazlum ve mustazaf halklarının esenliğini, özgürlük ve kurtuluşunu insanca ve şereflice yaşamasını hedefliyordu. Onun mücadelesi mustazafların müstekbirlere karşı sürdürdüğü tarihsel mücadelenin bir dönüm noktası ve çıktığı bir zirveydi. Dünyanın her yanından bu zirve ve bu ışık görünüyordu. Ne yüksek dağlar bu zirveyi örtebiliyor ne de kara bulutlar bu ışığı kapatabiliyordu. Şirin sözlerinin devamında Hacı Kasım Süleymani'nin bir yürek olduğu ama bu yüreğin bir insanın sinesinde taşıdığı yürekten çok daha öte bir yürek olduğuna işaretle şöyle devam etti. Dünyanın her bir yanındaki mazlumlar o yüreğin içindeydi. Yemen'den Nijerya'ya, Filistin'den Arakan'a kadar tüm mazlum ve mahrumlar bu yürekte taşınıyordu. Onun için Hacı Kasım bir yönüyle Süleymani'ydi. Diğer yönüyle de insaniyet ve ümmet idi. İnsaniyet ve Ümmetimizin tüm renkleri onun şahsiyetiyle bütünleşmiştir. Bir Gülistan misali Şii, Sünni, Arap, Fars, Türk, Kürt bütün renkleri ve bütün çiçekleri kuşanmıştı. Küresel istikbar ve Siyonizme karşı Hak Cephesi'nin Hac Kasım Süleymani hiçbir zaman unutamayacağını, onun bayrağını yere bırakamayacağını ifade eden Şirin, tüm yeryüzünde hak ve adalet hakim oluncaya ve hususen bütün Filistin ve Kudüs Siyonist işgalden kurtuluncaya kadar da bu mücadelenin durmayacağını kaydetti. İran Devrim Muhafızlar Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis 3 Ocak 2020'de Amerika Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düştü. Tahran Radyosu muhabiri Meysem Feriver.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Kudüs Gücü eski komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis için şehadet yıldönümünde Suriye'nin Irak sınırında yer alan Ebu Kemal bölgesinde görkemli bir anma merasimi düzenlendi. Suriye'nin Irak sınırında yer alan Ebu Kemal'deki anma merasimine aşiret, yetkililer ve bölge sakinlerinden binlerce kişi katıldı. İran'ın Şam Büyükelçisi Cevat Türk Abadi de bu merasimde yaptığı açıklamada Suriye'yi direniş cephesini ileri hatta savunan bir ülke olarak niteleyerek kuşkusuz Şehit Süleymani suikastinin yanısız kalmayacağını ifade etti. Suriye'nin doğusundaki El Furat ve El Cezire Aşiret Konseyi Başkanı Abdülkerim Dendel de Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis suikastinin direniş cephesinin iradesini kıramayacağını ve Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'da zafer müjdesinin ufukta belirlenmekte olduğunu vurguladı. Ebu Kemal sakinleri de direniş şehitlerinin posterlerini kendi evlerinin önüne asarken birçok bölge sakini de Ebu Kemal'deki anma törenine katıldı.
Irak El-Fethi İttifakı Başkanı Amerikan askerlerinin bu ülke topraklarını terk etmesi gerektiğini vurgu yaptı. Irak Fethi İttifakı Başkanı Hadi El-Amiri bugün Şehit Süleymani ve Şehit El-Mühendis'in birinci şehadet yıldönümü dolayısıyla Amiri'de düzenlenen anma merasiminde yaptığı konuşmada en önemli görevlerinden birinin Irak'ın ulusal egemenliğinin tamamen tahakkuk bulması ve tüm yabancı güçlerin Irak topraklarından çıkarılması olduğunu vurguladı. Haşi Şabi komutanlarından Ebu Rıza Necar da merasimde yaptığı açıklamada direniş komutanları ile ahdlerine bağlı kalıp ülke, halk ve kutsallarını savunacaklarını söyledi. Anma merasimine katılanlar Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis suikastı sorumlularının cezalandırılmasını istediler. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Eski Komutanı Şehit General Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Irak'ta yetkililerinin resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ettiği sırada Haşi Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşı ile birlikte ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerikan terör ordusunun Bağdat Havaalanı'na yakın bir noktada düzenlediği suikaste şehit düştü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Aden Havaalanı'nda düzenlenen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşarak Yemen'deki tüm çatışma taraflarını siyasi diyaloğa dönmeye ve faydasız çatışmaya son vermeye çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında Yemen topraklarına yönelik yabancı işgali ve saldırıların sürmesinin Yemen'de istikrarsızlığa yol açıp ülkede düzen ve yasanın tesisi ve toprak bütünlüğünün korunmasını tehlikeye attığını kaydetti. Sözcü Hatipzade, kendilerince kurdukları koalisyon ile Yemen'i yakıp yıktıkları ve savaşçı ve bölücü görüşleriyle Yemen'de en feci insani krizin sürmesine yol açan işgalciler ve saldırganları eleştirip agresif ve savaşçı girişimlerini kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca çatışma taraflarını faydasız çatışmalara son verip siyasi diyaloğa dönmeye çağırdı.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenledi. Basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte İran'da koronadan 128 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Lari bugün düzenledi basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6390 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Larry böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55.223'e, vaka sayısının ise 1.225.143'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.039'unun durumunun ağır olduğunu da söyleyen Larry, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 988.838'e ulaştığı bilgisini paylaştı. Dünyada korona vaka sayısı 83 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1.814.000'i aştı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede Karabağ Zaferi'nin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akar, sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taçlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulmasını, mütakip Nahçıvan ve Zengelen arasındaki bu hattın tesisi önem taşıyor. Kardeşlerin birbiriyle buluşmasının Türkiye Nahçıvan ve Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak merkezde görev yapmak üzere Bakü'de bulunan Türk askerlerine hitap ederken yaptığı açıklamada, Karabağ'da ateşkesi gözetlemek için ortak merkezin bir an evvel kurulmasına vurgu yaptı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından gece Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitti. Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan Edo Komutanlığı'na geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.
Yemen Ensarullah Hareketi dün Aden Havaalanı'nda meydana gelen ve onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın bu hareket ile hiçbir alakası olmadığını belirtti.
Yemen Ulusal Hükümeti Esirler Komitesi Başkanı Abdülkadir Murteza, Riyad'daki Filistin esirlerin serbest bırakılması karşılığında ancak Suudi pilotları serbest bırakacaklarını da söyledi.
Ve son haberimiz, Pakistan ordusu Hindistan'a ait bir casusluk İHA'sını Keşmir temas hattında düşürdüğünü bildirdi. Pakistan ordusu enformasyon merkezi tarafından yapılan açıklamada Hindistan'a ait casusluk İHA'sının Keşmir temas hattı boyunca hava sahasını ihlal ettiği için ordu güçlerince hedef alınarak düşürüldüğünü aktardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını durdurması için Pompeo aleyhine şikayet etrafında. Döneminde Birleşik Arap Emirlikleri dahil Fars Körfezi ülkeleriyle dev silah anlaşmalarına imza atan Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo aleyhinde dava açıldı. Son haftalarda Amerika'nın Fars Körfezi ülkelerine yönelik silah satışının durdurulmasına ilişkin çağrılar artmış bulunuyor. Bu bağlamda New York Dış Politika Merkezi çarşamba günü Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo aleyhinde dava açarak Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne 23 milyar dolar değerindeki modern askeri teçhizat ve silah satışının durdurulmasını istedi. Söz konusu grup, Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışına ilişkin anlaşmanın onaylanmasında Amerika'nın yasaları ve prosedürlerinin ihlal edildiğini belirterek mahkemeden Pompeo ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı bu anlaşmayı iptal etmeye zorlayacak bir karar çıkarmasını istedi. Bu davanın mahkemeye sunulması Amerika'da sivil toplum kuruluşları, savaş karşıtı ve insan hakları kuruluşları tarafından Fars Körfezi ülkelerine yönelik silah satışına karşı tepki ve eleştirilerin tırmandığını gösteriyor. Bundan önce de 29 kuruluş Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze, savaş uçağı ve İHA'nın satışına ilişkin 23 milyar dolarlık anlaşmanın karşı olduklarına dair bir mektup imzalayarak Amerikan Kongresi'nde bu anlaşmasını durdurmasını istemişti. Mektupta Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışının sivillerin daha fazla zarar görmesi ve insani krizlerin derinleşmesine yol açacağı bildirildi. Ancak Beyaz Saray ve Kongre'deki Cumhuriyetçi temsilciler Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını diretiyorlar. Aralık 2020'de Cumhuriyetçi senatörler, demokratlar ve bir Cumhuriyetçi senatör tarafından Sanaya sunulan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 23 milyar dolar değerinde modern silah satışının durdurulmasını isteyen tasarıya karşı çıkarak Yemen ve Libya savaşlarında etkin biçimde rol ifa eden Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını onayladı. Bu gibi tasarılara Donald Trump karşı çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını önleyen kararları veto edeceği uyarısında bulunmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışının durdurulmasını destekleyen uzmanlardan Seth Binder bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışının sonunda durdurulacağını temenni ederek burada Biden hükümetine bu silahların gönderilmesine karşı çıkan muhtelif kuruluşların olduğuna dair bir mesaj gönderildiğini kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi koalisyonu çerçevesinde Yemen savaşındaki varlığının sürmesi ve Yemen halkına karşı insanlık dışı girişimler ve suçlar işlemesinin ardından Amerika'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışının durdurulmasına ilişkin çağrılar tırmanmıştır. Buna ilaveten Birleşik Arap Emirlikleri, Libya Ulusal Ordusu Komutanı olarak kendini nitelendiren Halife Hafter güçlerine yoğun desteğiyle Libya'daki iç savaşta kilit rol ifa etmiş ve şimdiye kadar bu çatışmalarda doğrudan askeri varlığıyla milyonlarca dolar değerinde Libya'ya silah sevk etmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri kendini bölgesel bir aktör gibi göstermeye, petrol ve ticaretten sağladığı paralarla kendi bölgesel amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Donald Trump döneminde işgal rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye sevk eden gerekçelerden biri F-35 savaş uçakları dahil Amerika'dan modern silah alma arzularıdır. Trump yönetimi Amerika'nın sanayi askeri fabrikalarının çıkar ve menfaatleri doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile bu dev silah anlaşmasını hayata geçirmeye çalışsa da Trump, görev süresinin son haftaları da dolmak üzereyken sivil toplum kuruluşları ve insan hakları kuruluşlarının bu anlaşmaya karşı muhalefet ve itirazları tırmandığından Joe Biden döneminde bu anlaşmanın vizyonu hakkında belirsizlikler ortaya çıkmıştır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'de STK'ların faaliyetinin iptaline ilişkin uyarı başlığını taşıyor. Türkiye'de ifade, basın ve insan haklarının ihlali bir kez daha Ankara yetkililerine karşı bir baskı aracı haline dönüşmüştür. Geçtiğimiz senelerde Avrupa örgütleri ve Avrupa Birliği'ne üyelik için Ankara yönetimlerinin önündeki başlıca sorunlardan biri insan hakları meselesi olmuştur. Amerika ve Amerikan destekli kuruluşlarla yakın işbirliği ve entegrasyon için engel teşkil eden meselelerden biri yine insan hakları ihlali olmuştur. Bu nedenle batılı kuruluşlar ve örgütler her daim Ankara yönetimine baskı yapmak ve Türkiye'den taviz koparmak için insan haklarını bir koz olarak kullanmış bulunuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçen kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi, derneklere ilişkin içerdiği maddeler nedeniyle sivil toplumun susturma amacı taşıdığı gerekçesiyle muhalefet tarafından eleştiriliyor. Teklifi muhalefet şerhi koyan CHP, derneklerin örgütlenme özgürlüğünün öznesi olmaktan çıkarılıp demokratik hukuk devletinde tanımı bulunmayan bir kuruluşa dönüştürüleceği endişesini dile getirmişti. Yardım toplama yasasında yapılan değişiklikle internetten yardım toplamaya ilişkin düzenlemelerin de eleştirildiği muhalefet şerhinde, muhalif birçok sivil toplum örgütü topladığı yardımlarda terörizmin finansmanı bahanesiyle müdahaleyi açık olabilecektir görüşüne yer verilmiştir. Türkiye'de dernek statüsünde faaliyet gösteren Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhanda düzenlemenin sivil toplumun susturmayı, ortadan kaldırmayı amaçladığı görüşünde. Sivil toplum örgütleri sivil toplum susturulamaz.com adresi üzerinden ortak açıklama yaparak yasa teklifinin insan hakları sözleşmelerinde ve kazanılmış haklara aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada derneklerin ve vakıfların yardım toplamasının ve örgütlenme özgürlüğünün de önün kesileceğine dikkat çekildi. Söz konusu kararın Türkiye Meclisi'nden de geçmesi, HDP dahil AK Parti'nin rakibi sayılan bazı partilerin kapanması için zemin sağlarken MHP gibi milliyetçi partilerin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. Muhalefete göre Ankara yönetimi terörizme mücadele kılıfında sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanı ciddi biçimde daraltılmış olacaktır. Bu nedenle Erdoğan yönetimini eleştirenlere bu yasanın uygulanmasından da ciddi biçimde endişe duymaktalar. Türkiye'de pek çok gazeteci ülkenin çeşitli yerlerindeki hapishanelerde tutuklu bulunmaktadır. Alttaki tabloda şu an tutuklu aranan veya serbest bırakılan gazetecilerin listesidir. Avrupa Konseyi'nin kamuoyuna açıkladığı bir rapora göre Türkiye dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkedir. Raporda ayrıca 2018 sonu rakamları ile Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde cezaevinde olan 130 gazeteciden 110'u Türkiye'de bulunuyor. Bu gibi meseleler Türkiye ile Avrupa Birliği'nin arasının daha fazla aşılmasına da yol açmıştır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukuki İşler Sorumlusu Hasan Bakırcı, suçlamaların ağırlığında Türkiye'nin de ilk sırada yer aldığına inanıyor. Muhalefet kanat ve çevreler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin uluslararası terörizm ve benzeri konularla ilgili onayladığı yeni kararlarla kendine rakip olarak gördüğü tabanı güçlü ve aktif siyasi partilere tasfiye etmeye çalıştığına inanıyor. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye uzmanları da Ankara'nın tutuklama ve bastırma dalgasını tırmandırdığını da düşünüyor. Kuşkusuz mevcut durum Ankara yönetimi için terörist gruplarla mücadele için uygun şartlar sağlamıştır. Ancak yeni yasaların kabul edilmesiyle Türkiye'nin siyaset arenasında bazı yeni olaylar yaşanabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü gibi alanlarda gerilim devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Bu bağlamda Avrupa Birliği son sıralarda Suriye'deki teröristlere Türkiye'den gizli silahlar taşıyan MİT tırlarını haberleştirdiği için hakkında 27 sene hapis cezası çıkarılan ünlü Türk gazeteci Can Dündar'ın hakkında verilen söz konusu cezayı kınayarak Ankara'yı bu kararın insan haklarının ihlali ile ilgili olumsuz sonuçları hakkında uyardı. Almanya'da sürgünde olan Can Dündar geçtiğimiz cuma günü Türkiye'deki bir mahkeme tarafından 27 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Biz bu gündemle ilgili değerli dinleyiciler sohbetimizi ve analizleri sizlerle paylaşıyoruz. Röportajımızda araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son günlerde sizin de belki dikkatinizi çekmişti. Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye yönelik bazı hükümler ve kararlar Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmak istediği için şimdi böyle kararları ve aslında Avrupa Birliği'nin insan hakları ile ilgili kararlarına uymak zorundadır kimi uzmanlara göre. Şimdi siz nasıl bir tespit yapıyorsunuz? Avrupa Birliği'nin özellikle Avrupa'nın İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili kararlarını nasıl buluyorsunuz?
Evet, başlarken iyi yayınlar diliyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Dinleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Belirtmiş olduğunuz konu itibariyle Türkiye'de uzun zamandan beri ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Türkiye'de temel olarak yaşanan sorunlara doğru bir yaklaşımın eksikliğinden ötürü ilkin basın ve iletişim alanındaki özgürlüklerin sınırlandırılması noktasında ortaya çıkan bir durum vardır. Bu da adeta iktidarlar, yönetimler, hükümetler özgür bir düşüncenin ortaya çıkmasını istemiyorlar. O konuda sıkıntı çıkarıyorlar ki bu basına dönük, basın kanallarına dönük operasyonlar diyeceğimiz bir yaklaşım vardır ki daha kısa birkaç gün öncesinde Türkiye'de açılmış olan bir televizyon kanalı artık kendini kapatmak durumunda kaldı bu baskılardan ötürü. Ciddi sıkıntılar vardır. Bunun bir açık örneği olarak da tabii Can Dündar'ın, gazeteci Can Dündar'ın haberleştirdiği konu çok dikkat çekici. Uzun zamandır Türkiye'yi meşgul ediyordu bu konu. Ve her açıdan gazetecilik çalışması mesleğini icra etmek olduğu herkes tarafından açıkça bilinmesine rağmen Can Dündar ısrarla cezalandırıldı. Mahkemeler de bu noktada özgür bir karar verme noktasında şaibeli yani sıkıntıları vardı Türkiye'de. Bundan dolayıdır ki peş peşe bu kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tercih edilerek gönderiliyor. Yani bunun iptal ediliyor, bu kararlar iptal ediliyor. Son kararla Can Dündar'a dönük karar bir nevi artık Türkiye açısından uyarı niteliğini taşıyor. Yani sıradan işte bu karar verilmiş işte biz iptal ediyoruzdan ziyade yani artık böyle kararları biz kabul etmiyoruz, tanımıyoruz biçiminde sert bir uslup vardır Avrupa Birliği mahkemelerinde. Bilinecek ki Selahattin Demirtaş'a ilişkin karar da bu şekilde. Şimdi Türkiye şu noktada, Türkiye hükümeti şu noktada kendini ikna etmek durumunda. Yani anayasa konusunda kendini ikna etmesi gerekiyor. Anayasaya bağlı kalacak mı, kalmayacak mı? Yani kendi anayasasına bağlı kalacak mı, kalmayacak mı noktası. Çünkü keyfiyet hiçbir zaman anayasaya bağlılıkla bağdaşmaz. Keyfi bir uygulama, işte keyfime uyarsa uygularım, keyfime uymazsa, çıkarıma uymazsa tanımam gibi bir tutum saçmalıktır her şeyden önce. Yani bir devlet açısından, bir hükümet tarafından saçmalıktır. Bunun başka bir ismi olmaz. Çünkü anayasa sözleşmedir. O sözleşmeye bağlılığı ifade etmektir. Türkiye bu sözleşmeye imza atmıştır. İmza atmış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış olan bir Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararlara uymak zorundadır. Bunun başka bir seçeneği olmaz. Kimi işte çevreler, yandaş çevreler diyebileceğimiz uzun zamandan beri bir borazan gibi çıkmışlar televizyon kanallarında. Bunun borazanlığını yapıyorlar. Bazıları da sanıyorlar ki ciddi ciddi böyle bir hava geçerli olacak ve onları yanlış yönlendiriyorlar. Tabii Türkiye'de böylesi bir yanlış yönlendirme sonucu olarak da bir nevi gaz verme örneğinde olduğu gibi yanlışa sürüklenme devamlı vardır. Şimdi bu çok ciddiyetsizce bir durum. Hatta her geçen gün Türkiye açısından bir suç durumu ortaya çıkıyor. Bu sözleşmeye imza atmışsın ve bu sözleşmenin kararlarına uymuyorsun. Yani bunun başka izahatı yoktur çünkü. Bu Can Dündar'ın kararında da olduğu gibi esas olarak da Selahattin Demirtaş'ın kararı şu anda Türkiye'de ciddi bir şekilde konuşulan ve Türkiye'nin arka medyasında artık gülünç durumunda değerlendirilen bir uygulama vardır. İşte kimileri çıkmış tanımıyoruz gibi bir hava atma durumları vardır. Birileri de diyor ki ya tanıyacaksın ya da eşek gibi tanıyacaksın. Yani bunun başka bir seçeneği de yoktur. Çünkü devlet ciddi bir mekanizmadır. Sözleşmeye imza attığında bunun uygulamalarını işte birileri çıkmış hava atarcasına nara atıyorlar. Bu böyle olmaz. Bu böyle ciddiyetsizce bir yaklaşımdır. Tabii ki uygulamak zorundadır. Başka bir seçeneği yoktur bunun. Bu açıdan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye hukuku açısından elbette ki geçerlidir. Türkiye'nin uymak zorunda olduğu bir karardır. Sözleşmeye uygun da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun da böyle bir karar verilmiş. Vallahi bizim de bazen mesela Türkiye mahkemelerinde verilen kararları hiç de doğru bulmadığımız noktalar olmuştur. Ama onlar geçerli olmuş.
Evet.
Şimdi aynı şey Türkiye için geçerli olunca Türkiye kendini böyle yerden yere mi vuracak? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. Türkiye uymak zorundadır.
Doğru. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye yönetimi bundan önce de defalarca Avrupa Birliği yetkililer tarafından uyarılmıştır. Şimdi esasında Avrupalı yetkililer insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü ve son olarak da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını arama çalışmalarını belki bahane ederek bu ülkenin AB'ye üyeliğini geciktirmeye devam ediyorlar. Yani şunu bilmek istiyorum. Acaba Türkiye'nin sahadaki bu hareketliği, mesela Akdeniz'le ilgili enerji yataklarına karşı olan yaklaşımı Avrupa Birliği'ni acaba kışkırtıyor mu kendisine göre? Yani insan haklarını bahane etsinler de Türkiye'ye bir karar versinler diye.
Ya o tespit kökünden yanlış yani. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dönük yaklaşımlarını aslında Türkiye devlet adamları bunu çok yakından biliyorlar. Yani bu bilinmeyen bir şey değil. Kardeşim Kürt sorununa yani daha 1992 yılına kadar Kürtçe yazmak konuşmak yasaktı. Ya bu bir kölelik uygulamasıdır. Bu kadar ciddiyetsizce bir şey olabilir mi? Medeni bir devlette, medeni bir süreçte bir dili yasaklamak. Ben kendim yani bir sürü uygulamalarını ben gördüm, cezalandırmalarını gördüm. Kürtçe dilekçe yazdığım için ben Türkiye'de ceza aldım. Ceza almışım. Daha sonradan tabii bu Anayasa Mahkemesi'nde bozuldu. Şimdi bu kadar ucube bir uygulama var. Avrupa Birliği diyor ki kendine çeki düzen ver. Bize benze ki seni içimize alalım. Yani en kaba biçimiyle tanımı bu. Ama parti başkanları rahatlıkla böyle terörist olarak tanımlanabiliyorsa, tamam mı? Burada bir ücübelik vardır, böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. 6 milyon oy almış bir partiye dönük adeta linç girişimi devam etmektedir. Bu böyle olduğu bir ortamda Avrupa nasıl kabul etsin? Avrupa Birliği nasıl kabul etsin? Tabii ki kabul etmez yani. Şimdi işin ABC'si bu. Yerel yönetimler konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dönük önermeleri vardır. Yani bunu insani sosyal gelişme kaydedebilmen gerekir ki seni içimize alabilirim diyor. Türkiye bu noktada kendini sınırlıyor yani. Bunu bilinmeyen bir tarafı yoktur. Şimdi işin saçmalığında olanlar ise bunu çok böyle ucube gerekçelerle vay bütün dünya bize Türk dünyasına düşmandır gibi tanımlamalara giriyorlar. Bunlar saçmalıktır. Bunlar artık zamanı geçmiş ve Kürt toplumu karşısında da bu tür yasaklamaların artık geçer bir tarafı da olmaz. Burada adam gibi Kürtlerle ve sadece Kürtlerle değil, Türkiye'de yaşayan bütün azınlık, yani azınlık da demeyelim, bütün halklar, hiçbir halk azınlık tanımlanamaz aslında. Nüfusu ne olursa olsun o bir ayrı kültürü temsil eden bir halk grubudur. O ciddiyetle, o saygıyla yaklaşım gelişecek ki medeni bir dünyada gerçekten Türkiye bir çiçek gibi açabilsin. Ama bunun Türkiye'nin bu noktalardaki önünü kesiyorlar. Habire bilmem milliyetçilik duygularıyla gaz veriyorlar birilerine. Ondan sonra hey Türkiye, hey Avrupa denildiği zaman her şey tıkanıyor yani. Yani bu bilinmeyen bir şey değil. Kürtlerin haklarının tanınmadığı, Kürtlere saygısızlık yapıldığı bir ortamda tabii ki dünya bakar güler yani.
Doğru.
50 milyon nüfus vardır. Kürt nüfusu vardır Türkiye'de.
Hı hı.
Bunu Türkiye derin devlet yani devlet yapısı bunu çok iyi biliyor.
Evet.
50 milyonluk bir Kürt nüfusuna karşı böyle bir saygısızlık olduğu bir yerde Avrupa nasıl kabul etsin?
Doğru.
Herkes güler geçer yani. Şimdi bu noktalarda dayatmalar olunca saptırmak için yok bilmem Akdeniz'de Türkiye'nin işte şöyle çalışmaları olmuş da onun için herkes düşman olmuş. Saçmalık yani herkes biliyor yani böyle şeyler konuşulmaya bile değmez. noktalardır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında insan hakları geriliminin devam etmesi konusu etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhur-i İslami gazetesinde Filistin Halk Komiteleri Sözcüsü Ebu Mücahid'in, Şeyh Süleymani'nin, Filistin direnişinin her yerdeki operasyonlarını desteklediğini söylemesi, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, İran halkının 2020 yılında ekonomik savaş ve ambargolar karşısında yaptığı direnişte en yüksek notu aldığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kehan gazetesinde İranlı eski diplomat Seyyid Hüseyin Museviyan'ın Amerika'nın Şehit Süleymani'ye yönelik işlediği cinayetin yıl dönümünde konuyla ilgili değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı eski diplomat Seyyid Hüseyin Museviyan, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesinin zafiyeti ve dehşeti yüzünden olduğunu belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani suikasti hakkında açıklama yapan Museviyan, Trump'ın Amerika'sı İran'ın tekbirci terörle mücadelede önderliğini tahammül edemediğini, zira zaten Berçam Anlaşması'ndan çekilerek azami baskı politikasını uyguladığını belirtti. Museviyan, Amerika'ya göre General Süleymani suikasti bölgede ve dünyada tekfirci terörle mücadeleyi zayıflatacak ve bölgede krizlerin devam etmesine imkan sağlayacaktı dedi. Bugün uluslararası ilişkilerin zorbalık ve ayrımcılık temelinde yürütüldüğünü belirten Museviyan sözlerine şunları ekledi. Örneğin eğer İran İslam Cumhuriyeti, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir kararnamesini uygulamayacak olursa tüm küresel güçler birleşiyor ve İran'a en ağır yaptırımları dayatıyor. Ancak İsrail bu iki kurumun tüm kararnamelerini hiçe saydığı halde hakkında hiçbir işlem yapılmıyor.
Risalet gazetesinde hükümetin önlemleri ile halkın sağlık kurallarına uyması ve maske kullanmanın İran'da korona salgınının yayılma hızının azalmasına yol açması, İran'da direniş şehitleri General Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi Mühendis için anma etkinlikleri düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bazı Suriyeli yetkililer bu ülkede istikrarın sağlanmasının Amerika ve Türkiye işgalciliğin sonlanmasına bağlı olduğunu duyurdu. Suriye'nin resmi Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şam'da bazı Suriyeli ve Rus yetkililerin düzenlediği ortak basın toplantısında işgalci güçlerin Suriye'deki varlığının doğurduğu sorunlar ele alındı. Söz konusu basın toplantısında konuşan Suriye Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf, Amerika'nın terörizm hamisi bir ülke olarak Suriye'ye yaptırım uygulaması, özellikle de koronavirüs pandemisinin söz konusu olduğu bir dönemde Suriye'de istikrarın sağlanmasını engellediğini kaydetti. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı İlmen Susan yaptığı açıklamada Şam yönetiminin müttefikleriyle birlikte sahada teröristlere indirdiği ağır darbeler ve elde ettiği kazanımların ardından Suriye ordusunun teröristlerin kökünün kazınması ve bu ülke topraklarında yasa dışı varlığını sürdüren Amerikalı ve Türk askerlerin ihraç edilinceye kadar operasyonlarının devam edeceğini vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İran'a nanoteknoloji merkezi sekreteri Said Serkaran, İran'a nanoteknoloji alanındaki ilerlemesine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın nanoteknoloji merkezi sekreteri Said Serkar, yüksek eğitim merkezlerinin çalışmaları sayesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin nanoteknolojide dünya genelinde 4. sıraya yükseldiğini açıkladı. Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi oturumun kulisinde bu açıklamayı yapan Serkar, İran'ın nanoteknoloji alanında Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra 4. sırada yer aldığını ve Avrupa ülkeleri, Japonya ve Güney Kore gibi nanoteknoloji devlerini geride bıraktıklarını belirtti. İran'da nanoteknoloji alanında bilim üretme çalışmaların asla durmadığını kaydeden Serkar, İran'da uluslararası icatların %24 kadarı nanoteknoloji alanında kaydedildiğini ardından ürüne dönüştüğünü ifade etti. Serkar, hali hazırda İran'da 18 sanayi alanında 711 nano ürünü onaylandığını, bu ürünler 294 bilim tabanlı firma tarafından üretildiğini kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimli atılım.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli seri sohbetimizin 19. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde savunma ve caydırıcılık alanlarında atılımın zaruretinden bahsedeceğiz.
Ülkenin mevcut kapasitelerine ve silahlı kuvvetlerin imkanlarına göre savunma sanayinde üretimde atılımın gerçekleştirilmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin uzun vadeli hedeflerinden biridir. Bu stratejik hedef aslında mevcut Hicri Şemsi yılının İslam İnkılabı lideri tarafından adlandırılmasıyla da uyumludur.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanı Emir Hatemi ise bu hususta şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Füze sistemleri, deniz savaş gemileri, kara hava savaş imkanları, elektronik savaş savunma sistemleri ve akıllı mühimmat üretimi gibi stratejik askeri ürünlere odaklanmak üretimde atılım yılında sanayi endüstrisinde öncelikli konular olarak ele alınmıştır.
Savunma sanayinde üretimde atılım, silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının hızlı ve çevik bir şekilde temin edilmesi ve sonunda da silahlı kuvvetlerin savaş gücünün artırılması, tehditlere karşı savunma ve caydırıcılık gücünün zaruretlerindendir.
Aslında bu zaruret daha da belirginleşmiştir. Bugün İran milletinin düşmanları daha ulu orta bir şekilde İran karşısına dizilmiş ve tüm kapasiteleri ve fırsatlarından İran'a baskı uygulamak için yararlanmaya çalışmışlardır. İran milletinin düşmanları, özellikle de Amerika, İran ile doğrudan askeri çatışmaya girmek istemezken geniş çaplı komplolar ve tezgahlar kurmaya başlamıştır.
Düşmanın doğrudan İran ile askeri çatışmaya girmekten korkmasına rağmen yine de bu komplolar hususunda gaflet edilmemelidir. Tehditler küçümsenmemelidir. Buna esasen İran silahlı kuvvetleri asimetrik savaş yöntemlerle güçlendirip kaliteli güçler yetiştirerek doğrudan savaşlar anında da savunma ve caydırma gücünü iyice yüksek seviyelere taşımıştır. Sulta ve emperyalist düzenin son 40 yıldaki düşmanlıklarından yola çıkarak İran İslam Cumhuriyeti silahlı güçleri de her türlü tehdide karşı kendini hazır tutmaktadır. Buna esasen İran İslam Cumhuriyeti bilgi tabanlı savunma sanayisini gelişmiş teçhizat ve silahlar üretmeye odaklandırmıştır.
Amerikalı Atlantik Düşünce Kuruluşu açısından İran'ın Batı Asya'daki bölgesel gücü ve etkinliği Amerikan askeri gücünü iyice aşağılamış ve bu gücün sorgulanmasına yol açmıştır. Fransız yazar Antonio Coppolani ise Le Point dergisindeki köşe yazısında şu ifadelere yer vermiştir. Amerika'nın en önemli hedeflerinden biri de İran'ın zayıflatılmasıdır. Bu durum gerçekleşirse Amerika'nın bölgedeki stratejilerinin önemli bir kısmı da gerçekleşmiş olacaktır.
İran'ın bu akıl dolu hareketi boyunca ülkenin füze kapasitesi önemli bir düzeyde gelişmiş ve ülkenin düşmanın her türlü saldırısına karşı caydırıcılık gücü de ispatlanmış ve perçinlenmiştir. Yerli Kevser Savaş Jeti, Fatih Denizaltısı, zırhlı mayına ve tuzağa dayanıklı tufan ve rad araçları İran'ın yerli sanayisindeki kazanımlar arasında örnek olarak gösterilebilir. İran ayrıca dünyada en ileri gelen İHA üretici ülkesi arasında da yer alıp radara yakalanmayan İHA'lar üretimi alanında da ikinci sırada yer almıştır. Tabii ki İran savunma sanayisi uzmanlarının çabalarıyla bu alandaki üretimin atılımı için önemli adımlar da atılacaktır.
Bu doğrultuda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de silahlı kuvvetleri farklı boyutlarda savunma bünyesini güçlendirmeye ve yerli kapasiteler ve becerilerden yararlanmaya ve düşmanların hareketlerine ve girişimlerine karşı teyakkuzlu olmaya çağırmıştır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hususta İran ordusu, hava savunma güçleri ve hava birlikleri çalışanları ve komutanları ile görüşmelerinde yaptıkları konuşmada İran'ın tüm alanlarda özellikle de savunma alanında güçlenmesine vurgu yaparak bu alandaki zafiyetlerin düşmanı hasmane girişimlerde bulunmaya teşvik edeceğini belirtip şöyle buyurdular. Hiçbir milleti veya ülkeyi tehdit etmek peşinde değiliz. Sırf ülkenin güvenliğini korumak ve tehditleri önlemek istiyoruz.
Bir yıl önce cinayet dosyası kabarık Amerika, İran milletinin gücünün temellerine vurmak amacıyla 3 Ocak 2020'de bir terör eyleminde bulunarak Trump'ın doğrudan talimatıyla nefret ve düşmanlığının derinliğini gösterdi ve İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleymani'yi Irak hükümetinin resmi daveti üzerine Irak'a vardığı sırada Bağdat Havalimanı etrafında şehit düşürdü.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ise Amerika'nın bölgedeki müdahaleci varlığını yeniden tesis etmek ve İran İslam Cumhuriyeti'nin etkisini ve caydırıcılığını azaltmak için General Kasım Süleymani'ye suikast girişimini değerlendirdi ve şunları hatırlattı. Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve kibirli rejimin hegemonyasını tahrip etti ve dünyaya İran'ın savunma gücü ve otoritesinin kapsamı giderek daha da arttığını ispatladı. Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika'nın bu cinayetine cevaben 8 Ocak'ta Irak'ın batısındaki El Anbar eyaletindeki Ayn al-Esed askeri üstüne ağır bir saldırı düzenledi. Bu cesaret dolu yanıt ve tepki İran savunma güçlerinin düşmanların sabotajlarına ve komplolarına rağmen gücünü üst düzeye çıkardığını ve bu zalimlere ve küstahlara karşı güçlü şekilde durduğunu gösterdi.
İran'ın askeri gücü tehditlerle orantılı olarak büyüdü ancak bu ülkenin güvenliğini sağlamak içindir. Tecrübe gösteriyor ki düşmanın ülkeyi işgal etmeyi düşünmemesi için o kadar güçlü olunması gerekiyor ki düşman ağır bir caydırıcı tepkiden korksun. İslam İnkılabı lideri tarafından üretimde atılım olarak adlandırılan yılda özel bir hareketin oluşması ve savunma sistemlerinin ve gücünün de daha fazla arttırılması beklenmektedir.
Bugün İran İslam Cumhuriyeti en modern füzeleri ve askeri teçhizatı ve 8 yıllık ulusal savunma tecrübesini yerleştirerek bölgede stratejik bir güç haline gelmeyi başarmış, savunma göstergeleri ve askeri caydırıcılık açısından Batı Asya bölgesinde güçlü bir ülkeye dönüşmüştür. İslam Cumhuriyeti savunma sanayisi de ülkede gelişmiş insansız hava araçları ve füze savunma sistemleri üretebilmektedir. İran, yüksek hızlı gemilerin tasarım ve inşası alanında da ilk 5 ülke arasında yer almaktadır.
İran Savunma Bakanlığı Denizcilik Endüstrisi Örgütü Genel Müdürü Amiral Emir Restigari bu konuda şöyle söylüyor. Bu alanda İran Savunma Bakanlığı'nın yerli uzmanları tasarım ve üretim kabiliyetine ulaşmıştır. Bu çerçevede saatte 130 kilometre hız yapan, füze taşıyan hücum botları üretilmiştir. Savunma alanında tehditlere karşı caydırıcılığın önemi ekseninde ve çeşitli sektörlerde yaşanan atılımlar ve sıçramalar aslında İslam İnkılabı liderinin mevcut şemsi yılı üretimde atılım olarak adlandırmasının stratejik derinliğinin göstergesidir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 57. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'da bugün sizlerle her şeyin sayısını ve miktarını tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen, ayrıca çok gizli, ince ve dakik işlerden agah olan El-Muhsi isimli şerif hakkında konuşacağız.
Muhterem dinleyiciler, hatırlanacağı üzere sohbetimizin geçen bölümünde Yüce Allah, Bakara suresi 30. ayetinde yaratılışın başlangıcından itibaren insanın kendi halife olduğunu açıklayarak şöyle buyuruyor. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti.
Ardından bir sonraki ayette, yani 31. ayette de Esmaül Hüsna ilmine değinerek insanın ismi mübareklerin gerçeği vasıtasıyla Yüce Allah'ın yeryüzünde halifi olma şerefine nail olduğunu melekler anlatıyor. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna sadece kelimeler ve isimlerden oluşmuyor. Zira onların her biri ortaya çıkarken sahibinin özellikleri ve sıfatlarını tanıtan birer hakikat ve gerçektir. Varlık düzeni Esmaül Hüsna ile doludur. Bu ismi şerifler çok çeşitlidir ve her biri diğerleriyle ortak özellikleri olsa da kendine has özellikleri söz konusudur. Örneğin geçen sohbetlerde şehit ve rakib isimlerinin özelliklerinden bazılarına değindik. Her iki Esmaül Hüsna'nın genel anlamı hazır, nazır ve şahit olmaktır. Fakat şehit tüm varlık dünyasında hiçbir şeyin ve hiçbir işin gizli kalmadığı nazır ve hazır olan iken, rakip ise korumak gibi önemli bir özelliğe sahip olan hazır ve nazır olandır.
Sözlükte saymak miktarını bilmek, ezberleyip kavramak anlamındaki ihsa maslarından sıfat olan muhsi kelimesi, sayıp ayrıntıları ile tespit eden demektir. Allah'a nispet edildiğinde gizli, aşikar her şeyi tek tek ve bütün ayrıntıları ile bilen manasına gelir. Muhsi olan Yüce Allah her şeyin gizli, açık her yönü hakkında bilgi sahibidir. İnsan, hayvan, bitki, eşyadan tüm kum ve su damlacıklarının sayısına kadar, yapılan ibadetlerden işlenen günahlara kadar ve genel olarak eskiden sonsuza kadar var olan her şeyin sayısını bilir. Öyle ki Cin suresi 28. ayetinde şöyle okuyoruz. Ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Yüce Allah ayrıca Yasin suresinin 12. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir.
Mutlak muhsi, her şeyin sayısı ve miktarı sadece ve sadece onun ilmine sığan Yüce Allah'tır. Gerçi bazıları sahip olduğu ilim ve araçlarla belirli bazı fenomenlerin sayısını bulabilirler. Fakat birçok şeyi saymaktan da acizler. Zira eşyalarla ilgili ilimleri kısıtlıdır. Halbuki Allah-u Teala'nın ilmi sınırsızdır. Bu yüzden insan mahşerde Allah'ın dakik hesaplarından, en ufak hareketinden, en büyük davranışlarına kadar hiçbir şeyin unutulmadığını ve bir bir hepsinin sayıldığını görünce hayrete düşer.
Vaat edilen tüm ölülerin dirildiği ve amel defterlerinin açıldığı günde iyi amellerde bulunanlar kendi yaptıklarının dönüşünü görünce sevinir ve günah işleyen zulmedenler ise amel kitaplarının çok dakik olarak en ince detaylarına kadar yazıldığını, en ufak hataları ve kaymalarının unutulmadığını görür ve cezalarına çarptırılırlar. Bu yüzden onlar çok şaşırır ve korkuya kapılırlar. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin 49. ayeti bu olayı şöyle anlatıyor. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.
Yine Kur'an-ı Kerim iyi amellerde bulunanların halini de Hakka suresi 19 ila 24. ayetlerinde şöyle anlatıyor. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir. Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için.
Yüce Allah'ın nimetleri Allah'tan başka kimsenin sayma gücü olmayan bir diğer meseledir. Kur'an-ı Kerim'in İbrahim suresinin 34. ayetinde ise şöyle okuyoruz. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir. Çok nankördür. Başka bir ifade ile eğer tüm insanlar tüm güçlerini kullanır ve tüm imkanları seferber ederse bile Allah Teala'nın nimetlerini sayamazlar. Güneş, gökyüzü, yer çekimi, dağlar, denizler ve benzeri ayrıca sağlık ve yaşam gibi birçok nimet.
sağlık, insanın milyonlarca hücresinin çalışma faaliyetinin sonucudur. Milyonlarca canlı ve cansız varlık insan vücudunun dışında yaşıyor. Üstelik onlar olmadan insanın hayatına devam etmesi ise bir an bile mümkün değildir. Buna ilaveten biz tüm nimetlerin varlığından haberdar değiliz ve ilahi nimetlerden bildiklerimiz ise bilmediklerimizin karşısında tıpkı denize karşı bir damla gibidir. İnsanın bilim ve ilim alanı her ne kadar genişlerse karşısına bu nimetlerden daha geniş ufuklar açılır. Üstelik bu ufukların alanı ise hala birçok bilinmeyenlerle doludur.
Esmaül Hüsna'dan El-Munsi ismi şerifine dikkat eden tüm yaptıklarının sayılıca kayıt altına alındığına özen gösteren ve mahşer gününde tüm amellerinin en ince detaylarına kadar herkes önünde açıklanacağına inanan, insan günahlardan kaçınarak iyi amellerle kendi amel defterini süslemeye çalışırlar. Aslında bu ismi şerife dikkat eden insan, donanımlı bir kameranın yalnızlık ve toplumda içten ve dıştan tüm hareketleri, konuştukları, hatta fikirlerine bile kayda aldığını, günün birinde tüm bu filmlerin ilahi mahkemede kanıt olarak gösterileceğine dikkat eder. Böyle bir insan muhakkak tüm davranış ve hareketlerine dikkat eder ve en ufak hata ve kaymalardan sakınır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek sohbetimizde tekrar sizlerle buluşmak umuduyla, bugün sizlerle Sahife-i Seccadiye'nin 11. hutbesindeki dua ile vedalaşıyoruz. Ey anılması anamlar için şeref olan, ey şükrü şükredenler için zafer olan, ey itaati itaat edenler için kurtuluş olan Yüce Allah, Muhammed ve âline salat eyle. Amellerimizi yazan meleklerin bizden kaydettikleri son ameli kabul olmuş bir tövbe kıl ki artık işlediğimiz bir günah veya isyandan dolayı bizi hesaba çekmeyesin. Rabbim, kullarını hesaba çektiğin gün, tanıkların, melekler, peygamberler ve imamlar gözleri önünde günahlarımızı örttüğün perdeyi açarak bizi rezil etme. Hiç kuşkusuz sen, sana yalvarana pek merhametlisin. Seni çağıranı cevapsız bırakmazsın. Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İslam dininde en önemli ahlak ilkelerinden biri ebeveyne saygı göstermektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim tevhidden sonra hemen bu iki değerli varlığa ihsanda bulunmayı gündeme getirir. Ebeveyne ihsanda bulunmak o kadar önemlidir ki hatta onların müşriklerden olması insanlara ihsanda bulunmaya mani oluşturmaz. Gerçi onların şirke dayalı düşüncelerini benimsememek gerekir. Lakin onlara kesinlikle saygısızlık edilmemesi emredilmiştir. Hatta onlara teşekkür etmek ilahi şükranla eşdeğer tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ebeveyne iyiliğin önemi için en iyi şahitlerdir. Nitekim İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde şöyle buyrulur. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey Cabir, bizi izleyenler ancak ebeveynine iyilik etmekle tanınabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.